Hayırlı günler değerli dinleyenler. Kur'an'ın aydınlığında ilerlemeye gayret ettiğimiz bu programımızda bendeniz Abdülhalim Eriş ve kıymetli hocam Doçent Doktor Ali Namlı ile siz değerli dinleyenlerimizin huzurlarınızdayız. Efendim programımızın konseptini hatırlayacağınız üzere özellikle günlük hayatımızda daha çok muhatap olduğumuz, karşılaştığımız, okuduğumuz, anlamaya çalıştığımız Kur'an-ı Kerim'den bölümler, kısımlar, sureler üzerinden başlayarak bunların özellikle İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri'nin Ruhul Beyan isimli tefsirinde de yer aldığı şekliyle sizlerin ve bizlerin gündemine taşımaya gayret ediyorduk ve bu minvalde de istiaze, besmele ve Fatiha ile programımıza başladık. Netice itibariyle şu anda da Bakara suresinin ilk ayetleri, bizim de genel olarak Elif, La, Mim diye adlandırdığımız kısımdayız. Ve burada hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz haftada en son namazın ve rükünlerinin tasavvufi yorumlarının bir kısmından bahsettik. Sadaka ve infak ne demektir? Bunlar nasıl olmalıdır? Ölçü meselesi özellikle bunlarla alakalı gündeme geldiğinde hangisinde ne kadar nasıl bir ölçüyle davranmalıyız? Aynı zamanda infakın dereceleri gibi konuları da konuşmuştuk. İnşallah bu haftada kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hocam öncelikle hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Nasılsınız? İyisiniz inşallah.
Elhamdülillah, şükürler olsun.
Allah iyilik sağlıkta daim eylesin. Hocam geçen haftayı böyle kısaca bir toparlamış olduk. Hem de programımızın konseptiyle de alakalı tekrar bir ufak malumat vermiş olduk. Bu haftada inşallah geçen haftadan yarım kalmış olan bir mevzu vardı. Namaz ve infak ile ilgili özellikle tasavvufi yorumların bir kısmı, işari yorum da diyebiliyoruz. Buradan devam edebiliriz. Buyurun.
Evet. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Kıymetli kardeşlerim, Et-Te'vilatun Necmiye diye tasavvufi bir tefsir var. Bu İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri'nin Ruhul Beyan adlı tefsirinde de çokça faydalandığı kaynaklardan birisi. İnfakla namazı böyle birbirine mezcederek bazı tasavvufi yorumlarda bulunuyor. İşte üzerinde durduğumuz en son ayet ve mimma razaknahum yunfikun ayetini izah ederken şu kutsi hadise işaret ediyor. Allah Teala buyuruyor ki kasemtu salate beyni ve beyni abdi nisfeyn. Ben diyor namazı kulumla kendi aramda ikiye ayırdım. Fe nisfu hali ve nisfu hali abdi. Yarısı bana aittir, benim içindir. Diğer yarısı da kuluma aittir, kulum içindir. Ve li abdi ma se'el. Kulum ne istiyorsa ona o verilecektir şeklinde böyle bir kutsi hadis var. Burada tabii varlık vasıflarından, varlık konusunda Rab ile kul arasında namaz taksim olunduğunu, kula ait olanın kısmın kula verileceğini ifade ediyor. Kul kendine ait kısmı tamamlayıp son noktaya, sınır noktasına gelince, kendine ait vazifeyi yapınca Allah'ın İlahi inayeti, ezeli inayet, Allah'ın lütfu kula ulaşır ve böyle olunca kul kendine ait vasıfları, kendine ait gayreti ortaya koyunca, adeta varlığını Allah yoluna infak edince, ortaya koyunca Cenab-ı Hak da bu sefer ona lütfuyla muamele eder ve kulunu kendisine yaklaştırır. Evet. Yani dolayısıyla böyle bir infaktan bahsediyor.
Evet.
Te'vilatün Necmiye'de Necmettin Dahi Hazretleri. Tabii ibadet, namaz insanı Allah'a yaklaştırıyor. Yani kul Allah yolunda bedenini, canını sarf edince, bir nevi infak edince ona yaklaş hitabı geliyor. Alak suresinin sonunda olduğu gibi fescud vakterib.
Evet.
Secde et ve yaklaş. Tabii bu bir secde ayetidir. İnşallah dinleyicilerimiz de biz de programdan sonra secde etmemiz gerekiyor. Yani dolayısıyla secde insanı Allah'a yaklaştırıyor. Namazı adeta, tabii namazın zirve noktası secde. Kul secde edince, işte kendi varlığını yok edince, kendi varlığını Allah yolunda infak edince Cenab-ı Hak ona kendisine yakınlık, Allah'a yaklaşma, kurbiyet gibi bir lütufta bulunmuş oluyor.
Evet.
Geçen haftaki konularımızda namazın farklı rükünleriyle ilgili bir takım tasavvufi yorumlar aktarmıştık. İşte secdeden sonra teşehhütte oturmak bir nevi enaniyet perdesinden kurtuluşa ve ilahi cezbelerle Hakk'ın cemalini müşahedeye, vuslata işaret olduğunu söylemişler Allah dostları. Yani secde edince, Allah'a yaklaşınca, tekrar secdeden kalkınca artık Allah'ın cemalini, tabii öyle bir secde edecek ki kul Allah'a yakınlık kesbedecek ve bu yakınlık neticesinde Allah'a müşahede gibi bir nimetle taltif edilecek.
Evet.
Ki ikinci secdeden sonraki oturuşta tahiyyat okuyoruz. Bu tahiyyat aslında Peygamberimizin Miraç'ta Allah Teala'ya selam vermesi, Allah Teala'nın mukabele etmesi ve bu karşılıklı selamlaşmayı duyan Cebrail Aleyhisselam'ın şehadet kelimelerini, kelime-i şehadeti iki kısmını söylemesinden ibaret. Bir bakıma da işte kul böyle secde edip Allah'a yaklaşınca adeta nasıl Efendimiz Miraç gecesinde Allah Teala ile mülaki olmuş ise, onu müşahede etmişse, ona selam vermişse, artık arada hiçbir fani, hatta hiçbir melek bile kalmadan Cenab-ı Hak ile yüz yüze gelmişse, aynı şekilde kul da adeta, tabii müşahede, yüz yüze derken bu ihtilaflı bir meseledir tabii. Kalp gözüyle mi gördü, baş gözüyle mi gördü? Bu alimler arasında ihtilaflıdır. Ama Kur'an-ı Kerim'de مَا كَذَبَ الْفُعَادُ مَا رَعَى Fuat, kalp gözü gördüğünü yalanlamadı şeklinde ifade ediliyor.
Evet.
Netice itibariyle Cenab-ı Hakk'ı nasıl keyfiyeti bizce malum olmayan bir şekilde gördü. Bu yüz yüze ifadesini böyle izah etmiş olalım, yanlış anlaşılmasın. Nasıl Cenab-ı Hakk'ı müşahede etmek mümkün ise veya Cenab-ı Hak nasıl takdir etmişse, keyfiyeti nasıl olduğu bizce malum olmayan bir şekilde Efendimiz Allah Teala'yı müşahede etti, gördü. İşte bu sırada da işte bu konuşmalar oldu. Adeta namaz kılan kimse de tahiyyatta bunu canlandırmış oluyor, secde neticesinde elde ettiği yakınlık neticesinde.
Evet.
Tabii tahiyyattan sonra, diğer dualardan sonra sağa sola selam vererek namaz tamamlanmış oluyor. Bu iki tarafa selam vermek, iki dünyayı, yani sağ tarafta cennet ve nimetlerine çağıran davetçiyi, sol tarafta da nefsani duygulara, şehvetlere, lezzetlere çağıran davetçiyi bir bakıma selamlamaya işarettir. Bu durumda kul işte Cenab-ı Hakk'a ettiği dualarla, münacatlarla bir bakıma yaptığı dualar icabet edilmiş, duaları makbul olmuş bir makamdadır, durumdadır. Adeta işte Cenab-ı Hakk'ın nimetleri, ikramları denizinde müstarak bir vaziyettedir.
Evet.
Dolayısıyla bir bakıma dünyaya da ahirete de selam demiştir. Bir bak veya onlara davet edenlere ve maksadının sadece Allah'a olduğunu, Allah'ın rızası olduğunu bir bakıma ifade etmiştir şeklinde de yorumlanmıştır.
Evet.
Tabii namaz selam ile zahiren aslında namazdan çıkılmış olur şeriat mertebesinde zahir ehline göre. Ama hakikat ehline göre ise namaz bitmez. İkame-i salat bitmez. Belki ikame-i salat biter ama idame-i salat bitmez. Yani salata, namaza devam bitmez.
Evet.
Ellezinehum ala salatihim daimun ayetinde olduğu üzere bir bakıma o namazın manevi hazzı, ruhaniyeti, o namaz sırasında kulun elde ettiği, elde etmeye çalıştığı hak ile beraberlik, Cenab-ı Hakk'ın huzurunda olma, onunla mülakat, onunla buluşma duygusunu gerçek, kamil Allah'ın kulları, kamil insanlar, hakikat ehli ikame-i salatı bitirdikten sonra idame-i salat, namazı devam ettirirler. Nitekim şu ayeti kerimede de yine buna işaret var. Namaz, estağfirullah, innas salate tenha anil fahşai vel münker. Namaz insanı kötülüklerden, münkerden, her türlü kötülükten, yasaklardan alıkor.
Evet.
Demek ki namaz eğer kıvamında, gerçek manada kılınırsa, namaz selam verdikten sonra da insanı kötülüklerden, yanlışlardan muhafaza etmeye devam eder.
Evet.
Tabii işte demek ki bu şekilde kul böyle bir namaz kılarsa, kendi varlığını adeta Allah'ın huzurunda yok ederse, kendi varlığını ifna ederse, kendi varlığını infak ederse, Cenab-ı Hak da buna mukabil çok büyük lütuflarda bulunuyor. Nitekim başka bir kutsi hadiste de işte kulum bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak gelirim. Kulum bana efendim bir zira yaklaşırsa ben ona efendim bir kulaç daha çok yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak gelirim gibi böyle müteşabih mecazi lafızlarla kul az bir gayret gösterdiği zaman Allah'ın ona karşılık büyük mükafatlarda bulunacağına işaret ediliyor. Yine bir bakıma namaz yine tasavvufi tefsirlerde Musa Aleyhisselam'ın vahye muhatap olduğunda işte bir ağaçtan ışık gelmesi, nida gelmesi, ateş görmesi buna da benzetilmiştir. Aynen efendim Musa Aleyhisselam oradan ışığı gördüğü zaman ateşten kendisine nida edilmiş ve alemlerin ve Subhanallahi Rabbil Alemin denilmiştir. Aynı şekilde nasıl Musa Aleyhisselam orada münacat etmişse, aynı şekilde Tur Dağı'nda nasıl münacatta Cenab-ı Hakk'a yalvarış ve yakarışta bulunmuşsa, adeta namaza giren kimselerin durumu da böyledir. Nasıl ki onun vahye muhatap olduğundaki ateş ve etrafı ayet-i kerimede mübarek kılındığı ifade ediliyor. Aynı şekilde bu şekilde namazı kılan kimsenin de nefsaniyetine ait her türlü duygular, düşünceler yok olur. O manevi ateş, o namazın feyzi, o kötülükleri yakar, kül eder. Böylece etrafına bir bereket saçar. Nitekim Musa Aleyhisselam'ın ateşiyle ilgili "Enburike men finnari ve men havleha" ateşte olan ve civarındakilere mübarek olsun ve Subhanallahi Rabbil Alemin buyurulduğu gibi namazda demek ki böyle kötülükleri, günahları, nefsani duyguları eğer gerçek manada, hakiki manada eda edilirse yakar, kül eder, ortadan kaldırır.
Evet.
İşte bu şekilde namaz ile günahlarını, kötü duygularını, düşüncelerini yok eden, adeta yakan, namazın manevi ateşiyle yakan kimseler bu tür kötülüklerden de günahlardan da temizlenmiş olurlar. Bu şekilde namazını dosdoğru kılan kimselere adeta Enbiya suresinde buyurulduğu üzere efendim siz ve Allah'tan başka taptığınız her şey cehennem odunudur şeklindeki ayeti kerimede Es-Sâcibillah innekum ve mâ ta'budûne min dûnillâhi hasabu cehennem entüm lehâ vâridûn. İşte namazda adeta Allah dışındaki bütün onun sevgisine, muhabbetine, uluhiyetine, yüceliğine engel olacak putlar adeta kül olur, yakılır, cehennem odunu olur, namazın ateşiyle yok olur ve insan bu şekilde temizlenmiş, arınmış bir hale gelir. Netice itibariyle bu namaz ateşi, eğer bu şekilde demek caiz ise, insanı Allah'tan alıkoyan, Allah'tan perdeleyen, Allah'tan uzaklaştıran her türlü varlığı yok eder, yakar, kül eder ve geriye sadece Allah kalır. Kulun gayesi olarak, rızasını talep ettiği varlık olarak. İşte namazın özü budur. Yeter ki insan işte namazı o kıvamda kılabilsin, o makama, o hassasiyete yaklaşsın. Hatta bir hadiste de, kutsi hadis yine bu. Ya abdi enfik unfik aleyk. Ey kulum sen infakta bulun ki ben de sana infakta bulunayım. Yani sen Allah yolunda harca ki
evet. Ben
de sana lütfedeyim buyuruluyor. Elbette bu bildiğimiz infak Allah yolunda vermek, harcamak manasında olduğu gibi işte bu yukarıdan beri söylediğimiz tasavvufi manada olursa kul kendisine ait nefsani duygularını, düşüncelerini, arzularını, isteklerini namazı bu kıvamda kılarak yok ederse, Allah yolunda infak ederse
evet.
Allah da buna karşılık çok büyük lütuflarda, infakta, kuluna ikramda bulunur.
Evet. Hocam tabii namaz ve infak özelinde söyleyeceklerimiz, belki konuşacaklarımız tabii daha uzun sürebilir ama programımızın da nihai olarak belli bir süresi var, mahdut bir şekilde. Arzu ederseniz buradan 4. ayete geçelim. Estağfirullah. وَالَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. Yine onlar sana indirilene ve senden önce indirilene iman ederler. Ahiret gününe de kesin kes inanırlar. Hocam buradan öncelikle iman ne demektir, nedir ve iman edenler kimlerdir diye başlayacak olursak neler diyebiliriz?
Şimdi efendim tabii bu Bakara suresinin ilk ayetleri, bu 4. ayet. Yukarıdan beri işte birkaç programdır üzerinde durmaya, anlamaya gayret ediyoruz. Burada Kur'an-ı Kerim'in müttakilere hidayet vesilesi olduğu söyleniyordu ve bu takva sahibi gerçek müminlerin kimler olduğu, Kur'an-ı Kerim'in kimlere hidayet olduğu, yol gösterdiği, bu gerçek müminlerin, kamil müminlerin özelliklerinin neler olduğu bu ayeti kerimelerde sayılmaya devam ediyor.
Evet.
İşte bu geldiğimiz dördüncü ayeti kerimede de bu Allah'ın gerçek iman eden kamil müminlerin vasıfları, bazı vasıfları sayılmaya devam ediliyor. Bunlardan birisi işte o müminler sana indirilene iman ederler. Senden önce indirilene de iman ederler. Ahirete kesin kes, yakın üzere iman ederler buyurularak yine bu müminlerin bazı vasıfları sayılmış oluyor. Tabii vellezine yu'minuna, o iman edenlerin kimler olduğu hakkında farklı değerlendirmeler var. Bir tefsire göre bu iman edenlerle kastedilen, sana inanana, indirilene ve senden önce indirilene iman edenlerle kastedilen ehli kitap olduğu da söylenmiştir.
Evet.
Tabii daha geniş olarak alarak bunun işte gerek ehli kitaptan, gerek müşriklerden, gerekse bütün müminler hakkında bu ayeti teşmil etmek, muhatabının onlar olduğunu söylemek de yanlış olmaz. Tabii burada ikinci olarak iman ederler. Neye iman ederler? Sana indirilene iman ederler. Tabii elbette peygamberimize indirilen nedir? Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim'dir. Ve baştan sonra peygamberimizin getirdiği bütün dini esaslardır, hükümlerdir. Peygamberimize indirilenden maksat budur.
Evet. Hocam burada bir de şurası dikkatimi çekti açıkçası. Kur'an'ın tabii bir kısmı henüz daha inmedi. Ama burada ifadede, ayette geçen sana indirilen, bildiğimiz üzere tabii tamamı inmedi ama burada sana indirilen diyor. Buradan nasıl bir sonuç çıkarabiliriz?
Bu ayet Kur'an-ı Kerim'in son ayeti değil. En azından onu kesin kes biliyoruz. Evet. Müfessirler Kur'an-ı Kerim'den en son inen surelerin, ayetlerin hangileri olduğu ile ilgili bilgiler veriyorlar. Bu ayet o ayet değil. Yani bu ayetten sonra da daha pek çok ayet-i kerimeler nazil olmuştur. Sanki ayetten dediğiniz gibi Kur'an-ı Kerim'in tamamı inmiş gibi bir intiba anlaşılıyor. Yani bir bakıma daha olacak olanın, yani inmiş olanın inecek olana üstün tutulması ya da olmak üzere olan, işte yakında belli bir süre sonra tamamlanacak olan bir şeyin olmuş gibi değerlendirilmesi gibi bir mana vardır. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de buna benzer başka örnekler de var. Yani Kur'an-ı Kerim henüz inmeye devam ediyor ama Cenab-ı Hak her şeyi biliyor tabii. Onun belli bir süre içerisinde tamamlanacağını.
Evet.
Henüz daha sonra tamamlanacak olan bir şeyin tamamlanmış gibi ifade edildiği başka ayetler de var. Mesela Ahkaf suresinde cinlerle ilgili ayeti kerimede cinler diyorlar ki inna semi'na kitaben unzile min badi Musa. Biz diyorlar Musa'dan sonra indirilmiş bir kitap işittik. Kitap duyduk peygamberimizi işitince. Halbuki o zaman da henüz daha kitap, yani Kur'an-ı Kerim'in inmesi, nüzulü tamamlanmamıştı. Yani tamamlanacağını düşünerek veya tamamlanması dikkate alınarak bu tür ifadeler Kur'an-ı Kerim'de kullanılmıştır.
Evet. Hocam burada peki bundan sonra geçen bir ayette inzal kelimesi var. İnzal kelimesiyle ilgili neler söyleyebiliriz? Anlamı ne demektir?
Tabii inzal indirmek gibi bir manası var. Tabii burada kastedilen, indirilen ile kastedilen vahidir. Yani peygamberimize Kur'an'ın bildirilmesidir, indirilmesidir. Bildirmek anlamına da gelir bu. Yani inzal, indirilmek, bildirmek. Allah tarafından bildirmek, bildirilmesi manasına da gelir. Peygamberimize indirilen, sana indirilen diye ifade edilen bu şey vahidir. Tabii vahiy de peygamberimize indirilenler iki kısımda değerlendirilebilir. Bunlardan birisi vahyi metlu.
Evet.
Yani tilavet ettiğimiz, okuduğumuz Kur'an-ı Kerim. Tilaveti, okuması, ibadet olan, sevap olan Kur'an-ı Kerim. Bir de gayri metlu olan vahiy var ki dindeki bir takım esaslar, ibadet, zekat, bir takım hadler, cezalar gibi konularda peygamberimize de dini açıklama, izah etme yetkisi verilmiştir. Bunu da peygamberimiz kendiliğinden değil, yani sünnet de Peygamberimizin özellikle sünnetinin bir bölümü de vahye dayanır. Evet. Mesela Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala namazı kılın diye emrediyor. Birçok ayeti kerimede geçiyor bu. Ama kaç rekat kılacağız namazları? Sabahı, öğleyi, ikindiyi veya bunların tam vakitleri ne zamandır? Zekatı verin diye emrediyor ama zekatın nispetleri, nisabı, efendim nasıl vereceği, ne zaman verileceği bunları Peygamberimiz açıklıyor. Peki bunları Peygamberimiz neye göre açıklıyor? Yine Allah vahiy ile Peygamberimize bildiriyor. Dolayısıyla bu tür hususlar da aslında Peygamberimize indirilene dahildir. Her ne kadar Kur'an-ı Kerim elbette tilavet edilen, okunan esas kitap odur. Ama bunun dışında da bir takım sünnette yer alan esaslar, onlar da vahiyledir. Bu tür vahye vahyi gayrimetlu denir. Yani biz onlar da Peygamberimize bildirilmiştir ama Kur'an-ı Kerim'in lafızları gibi namazda okunan, okunmasıyla ibadet olunan türden vahiyler değildir. İnzal kelimesi indirmek manasına geliyor ama burada vahiy kastediliyor. Aynı zamanda bu manada olduğu zaman bildirmek, haber vermek anlamını ifade ediyor. Efendim tabii yukarıdan aşağıya bir şeyi indirmek, inzal manası var. Nüzul inmek, inzal indirmek.
Evet.
Bu Allah Teala'ya da nispet ediliyor muhtelif ayetlerde. Cebrail Aleyhisselam'a da nispet ediliyor. Kur'an-ı Kerim'i indirmek, getirmek. Tabii yukarı aşağı dediğimiz zaman efendim mekan olarak bizim hatırımıza geliyor. Halbuki bugünkü ilmin bize söylediği o ki uzaya çıktığımız zaman, dünyanın dışına çıktığımız zaman yukarı aşağı diye bir şey kalmıyor. Neresi evet. Yukarı, neresi aşağı? Dolayısıyla belki bunu manen bir mertebe olarak daha yukarı bir mertebeden, yüce bir mertebeden daha aşağı bir mertebeye indirmek şeklinde belki anlamak herhalde daha doğru olsa gerektir.
Evet.
Tabii burada ilk olarak sana indirilene iman ederler, ardından senden önce indirilene iman ederler buyuruluyor. Tabii Cebrail Aleyhisselam'ın işte yukarıdan aşağı indirmesi, levh-i mahfuzdan ezberleyip peygambere getirmesi, daha yüce bir mertebeden daha aşağı bir mertebeye getirmesi manasına belki anlaşılabilir. İşte senden önce indirilenden, inzal edilen, indirilenden maksat elbette daha önce Kur'an-ı Kerim'den önce indirilen Tevrat, İncil ve diğer kitaplardır, sahifelerdir, vahiylerdir. Tabii bizden önce indirilenlere topluca iman etmek bize farz-ı ayındır.
Evet.
Topluca ama Kur'an-ı Kerim'e ayrıntılı olarak tafsilatı üzere inanmak bize farz-ı ayındır. Çünkü bizim Kur'an ahkamının, Kur'an hükümlerinin tafsilatını bilmemiz, ona göre kulluk etmemiz ve bu ayrıntıları, tafsilatı öğrenmemiz gerekir. Ama Kur'an-ı Kerim'in bakın tafsilatına iman etmek farz-ı ayındır.
Evet.
Ama herkes bütün Kur'an-ı Kerim hükümlerini öğrenemez. Bu mümkün değil. O zaman Kur'an-ı Kerim'in bütün tafsilatını, bütün ayrıntılarıyla hükmünü öğrenmek farz-ı kifayedir. Ki ümmetin içinde belli insanların, alimlerin bu işi öğrenmesi gerekir. Onlara farz-ı kifayedir. Ümmetin diğer kısmına ana konuları öğrenmeleri, bilmediklerini alimlere, bilenlere danışarak öğrenmeleri gerekir. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in tafsilatına iman etmek herkese farz-ı ayındır, ayrıntılarına.
Evet.
Allah Kur'an-ı Kerim'de ya Rabbi sen ne indirdiysen bütün ayrıntıları ben ona iman ettim demeden iman olmaz. Ama tafsilatı herkes bilemeyebilir, ayrıntılı hükümleri bilemeyebilir. Bu da bunu öğrenmek de farz-ı kifayedir. Ümmetin bir bölümü bu hizmeti yaptığı zaman efendim bu farz yerine getirilmiş olur.
Evet. Hocam ayetin son kısmında ise "Vabil ahireti hum yuqinun." Öncelikle burada benim sormak istediğim bir konu ve bil ahireti normalde Arapçada cümle yapısı olarak fiille başladığını düşünürsek burada fiil sonra gelmiş ve sonrasında da soracağım soru ise ahiret kelimesinden başlamak açıkçası.
Evet ona başlayalım. Ondan önce kısaca bir şey söyleyeyim.
Tabii. Yani
bu kitaplara imanla ilgili.
Buyurun.
Önceki kitaplara yani Tevrat, Zebur, İncil bugün var olan hallerine inanmak mecburiyetinde değiliz. Biz onların Allah tarafından indirilmiş, bozulmamış durumlarına, hallerine inanmakla mükellefiz. Bu sayılan kitapların, önceki kitapların Allah katından geldiğine inanmak, tasdik etmekle sorumluyuz. Ancak bu kitapların hükmü kaldırılmayan, nesholunmayan yani hükümlerine inanmakla mükellefiz. Bunu nereden bileceğiz? Bunu Kur'an-ı Kerim'den, sünnetten bileceğiz. O önceki kitaplarda kaldırılmayan, neshedilmeyen hükümlere de inanmak durumundayız. Ama bugünkü muharref, bozulmuş, değiştirilmiş hallerine inanmak zorunda değiliz. O konuda alimler derler ki üç şey var. Bizim kitabımıza, dinimize uygunsa inanırız, kabul ederiz. Ters düşüyorsa reddederiz. Ama hakkında bir hüküm yoksa bizim dinimizde, önceki bugünkü efendim Hristiyanların, Yahudilerin ellerinde bulunan kitaplarda geçen bir meseleyi, hükmü, bilgiyi bizim kitabımız Kur'an-ı Kerim tasdik etmiyorsa, yalanlamıyorsa, Peygamberimizin sünnetinde bu konuda bir bilgi yoksa ne kabul ederiz, ne reddederiz şeklinde usul alimleri bu şekilde değerlendirmişlerdir.
Evet.
Şimdi ahiret meselesine gelince cümle devrik biraz. Arapçada cümle fiil, fail, mef'ul. Fiil cümleleri bu şekilde olur. Burada ise mef'ul öne geçmiş.
Evet.
Ve bil ahireti hum yuqinun şeklinde öne gelmiştir. Öne gelmesinin efendim sebebi tabii ahirete vurgu yapmaktır. Ahirete dikkat çekmektir. Ve tabii ahiretin dünyadan farklı olması efendim bakımındandır. Ahiret hayatına dikkat çekmek içindir. Kur'an-ı Kerim'de birçok ayeti kerimede Allah'a imanla ahirete iman çoğu zaman yan yana beraber zikredilmiştir. Çünkü ahirete inanan Allah'a da inanır. Allah'a inanan ahirete de inanır. Böyle bir durum var.
Evet.
Burada ahirete iman konusunda dikkat çekilmektedir.
Evet. Zaten burada hocam inanmak kelimesinin üzerine de konuşacak olursak ayette tekitli bir şekilde geliyor. Bir de yakin ifadesi, ikan meselesi var. Nasıl bir inanmaktır bu ikan?
Tabii ikan imanın daha ileri bir derecesidir. Kendisinde hiç şek, şüphe olmayan, kesin, sağlam bilmek, sağlam inanmak demektir. Tabii ikan veya yakin insanın düşünerek, tefekkür ederek araştırması, incelemesi ve içinden, gönlünden, aklından, kalbinden her türlü şek, şüpheyi, tereddüdü uzaklaştırarak tam bir şekilde bütün kalbiyle inanması olarak ifade edilebilir. Onun için bu tür imandan, yani yakin ile olan iman normal imandan daha değerlidir. Tahkiki imandır, adeta tahkiki iman olarak ifade edilebilir.
Evet.
Tabii Yahudiler, Hristiyanlar da bir nevi ahirete inanıyorlar veya farklı dinlerde ahirete iman var ama müminler gibi kesin bir şekilde ahirete inanmıyorlar. Ehli kitap bazı şüpheler, vehimler ileri sürmüşler veya ahiret konusunda yanlış itikatlara, yanlış inançlara kapılmışlar. Mesela Yahudiler, Hristiyanların iddiasına göre derler ki cennete ayet-i kerimelerde de geçiyor bu. Ancak Yahudiler, Hristiyanlar girecek derler. Veya Yahudiler derler ki bize ateş, cehennem ateşi birkaç gün dokunacak. Ondan sonra Allah bizi azap etmeyecek gibi bir takım yanlış itikatlara düşmüşlerdir.
Evet.
Bir bakıma ahirete ve bil ahireti hum yuqinun. Bir de hum zamiri.
Evet.
Orada onlar kesin olarak inanırlar diye ifade edilmesi gerçek manada ahirete inanan müminlerdir. Müslümanlardır. Öbürlerinde de bir nevi bir ahiret inancı var ama bozmuşlar, değiştirmişler, gerçek yerinden çıkarmışlardır, uzaklaştırmışlardır. Bir bakıma ahirete gerçek manada inanan onlardır, müminlerdir. Diğerleri bir tür ahiret inancı olsa da onlardaki inanç gerçek inanç değildir, doğru inanç değildir, tam inanç değildir gibi böyle bir manada çıkıyor. Hum yuqinun ifadesinden böyle bir manada çıkıyor.
Evet.
Yine efendim bir başka ayeti kerimenin bakıldığı zaman ve bil ahireti hum yuqinun, ahiret kelimesinin yakinden efendim önce geldiğini görüyoruz ki onların, yani müminlerin, ehli kitabın inandığı gibi bir ahirete değil, gerçek ahirete ve gerçek doğru bir şekilde ahirete inandıklarına delalet etmektedir. Tabii bu yakin, ahiret kelimesi isterseniz, ahiret, dünya diyoruz, ahiret
evet
diyoruz. Bunlar ne anlama geliyor? Aslında dünya kelimesi bir dünüvden, Yani yakınlık manasına gelen dünüv kökünden geldiği söylenmiştir. Çünkü dünya bize daha yakındır. İçinde yaşıyoruz. Bizzat görüyoruz, duyuyoruz, müşahede ediyoruz. Ahirete göre bize daha yakın olduğu için daha yakın olan yer manasına dünüvden gelirse böyle bir mana verilebilir dünya kelimesine. Evet. En yakın olan. Ya da denaet kökünden gelirse aşağılık, bayağı olmak, kıymetsiz olmak manasına gelen bir kökten geldiği de söylenmiştir. O zaman dünya en aşağı yerdir. Allah'tan en uzak yerdir. Yukarıdaki alemlere göre, yani manen tabii buradaki yukarılık ile yine kastettiğimiz.
Evet.
İşte misal alemi, ruhlar alemi, melekut alemi ve Cenab-ı Hakk'ın isimleri ve sıfatlarına ait alemlere göre dünya esfeli safilin diye de Kur'an-ı Kerim'de ifade ediliyor. Aşağıların aşağısıdır ve en düşük bir alemdir. Öbürlerine göre, daha yüksek yüce alemler göre en düşük bir alemdir. Onun için dünyaya dünya denilmiştir diye de bir görüş var.
Evet.
Ahirete neden ahiret denilmiştir? Tabii ahir son demektir. Ahir evvelin zıttıdır. Evvel baş olan, ahir son olan demektir. Tabii ahiret dünyadan sonra geldiği için, daha sonra geldiği için ona ahiret denilmiştir. Tabii yine bunların farklı böyle isimlerle isimlendirilmesi, birbirlerinden farklı özelliklere sahip olmaları, farklı sıfatlara sahip olmalarından dolayıdır. Bu şekilde bu dünyanın ve ahiretin farklı şekilde adlandırıldığı söylenilmiştir.
Evet.
Tabii bir de yine ayet-i kerimede yakîn kelimesi üzerinde biraz durduk ama biraz daha durmak lazım. Ebu'l-Leys Semerkandî Hazretleri'nin tefsirinde diyor ki yakîn dediğimiz şey, yani şeksiz, şüphesiz, kesin imanın üç türlü olur. Bunlardan birincisi görerek insanın bir konuda bilgi sahibi olması, ki buna yakîn denir. Aynel yakîn de deniyor buna. Ya da haberlerle elde edilen yakîn. Yani insanlar bize bilgi veriyorlar. Diyorlar ki mesela işte Konya şehrini hiç görmemişiz, misal verelim.
Evet.
Ama Konya diye bir şehir var diyorlar. Herkes aynısını söylüyor. Hiç kimse farklı bir şey söylemiyor. Bu bize gelen bilgilerle ne yapıyoruz? Bir diyelim ki o konuda kesin bilgi sahibi oluyoruz.
Evet.
Ya da delalet yoluyla bir şeyin bir başka şeye işaret etmesi gibi delalet yoluyla insan kesin bir konuda bilgi sahibi olabilir. Mesela nedir? İşte görülerek ulaşan, yani yakîn, iyani olan, aynel yakîn olan bir şey. Gözümüzde gördüğümüz zaman şüphemiz kalmaz bir şeyi gördüğümüz zaman. İnsanoğlu biraz gözüyle, kulağıyla duyduğu şeylere inanmak meylindedir.
Evet.
Yine mesela delalet yoluyla bir şeyin bir şey, başka üçüncüsü, delalet yoluyla bir insanın kesin bilgiye sahip olmasına bir misal şöyle verilebilir. Duman gördüğümüz zaman ha deriz ki burada bir yangın var. Diyelim yolda gidiyoruz, ormanda bakıyoruz bir duman çıkıyor. O zaman buradan insan ne yapıyor? Ha burada bir ateş var ki duman çıkıyor diye.
Evet.
Delalet, onun ona delalet ettiği konusunda bir kesin bilgiye sahip oluyoruz. Ateşi görmesek de dumandan ateşin varlığına ulaşmış oluyoruz. Yine haber ile dediğimiz gibi farklı bize bilgiler geliyor. İşte Konya diyorlar, Bağdat. Mesela Bağdat'ı görmemişiz ama hiçbir Allah'ın kulu Bağdat diye bir şehir yok demiyor. Konya diye bir şehir yok demiyor. Çünkü herkes aynı şeyi söylüyor.
Evet.
Bize öyle haber getiriyor. Yine tasavvuf erbabı bu yakînin hem aynı zamanda kesin bilgi de demek. Şeksiz, şüphesiz iman ve kesin bilgi manasına gelen bu yakînin üç mertebesinden bahsederler.
Evet.
Bunlardan birisi ilmel yakîndir. Yani bilgiyle elde edilen kesin olarak ulaşılan ilim neticesinde, bilgi neticesinde ulaşılan kesin inanç ve kesin bilgidir. Sufiler derler ki bu şeriatın zahiridir. Bir de aynel yakîn var. İşte şeriatı insan İhlasla yaşarsa artık bunun sonunda işte namazdan misal verdik. İhlasla, takva ile Allah'ı görür gibi kılarsa bunun neticesinde aynel yakîn, müşahede mertebesine erer.
Evet.
Az önce izah ettiğimiz gibi. Bir de artık hakkal yakîn bu müşahedenin daha ileri bir dereceye ulaşması demektir. Artık hakkal yakin hiç şüphe olmaması. Ben şöyle bir misalle anlatıyorum
tabii,
bunu derslerimde öğrencilere. Mesela İstanbul diye bir şehir duymuşuz. Hani herkes diyor ki İstanbul var. Kocaman bir şehir, şu kadar milyon insan yaşıyor, şöyledir, böyledir.
Evet.
Hep duymuşuz ve herkes aynı şeyi söylüyor. O zaman bu gelen bilgilerden bizde bir kanaat oluşuyor ki İstanbul diye bir şehir var. Yani bunu reddetmeye imkan yok.
Evet.
Daha sonra bu ilmel yakın. Sonra diyelim uçakla geldik. Şöyle bakıyoruz uçaktan, pencereden. Ha, İstanbul'u gözümüzde görüyoruz. Hakikaten varmış. Gözümüzde bizzat müşahede ediyoruz. Bu aynel yakine belki misal verilebilir.
Evet.
Bir de hakkal yakin. İstanbul'un içinde yıllarca yaşamışız. Yazını, kışını, türlü türlü cilvelerini, trafiğini neyse görmüşüz. İstanbul'un içinde adeta fani olmuşuz. Bu da hakkal yakin gibi belki ona misal verilebilir.
Evet.
Tabii işte bu derecelere, bu makamlara ulaşabilmek kolay değil. Yani bu yakinin, şeksiz şüphesiz imanın, ilimden ayna, aynel yakine, hakkal yakine doğru bunu götürmek kolay bir şey değil. Bunun için diyor Allah dostları, bu derecelere, bu makamlara ulaşmak, bu derecelerde yükselmek için bir takım şeyler lazım.
Evet.
İşte mesela devamlı abdestli olmak, zikre devam etmek, az konuşmak ve çok tefekkür etmek. Yerleri, gökleri, ayet-i kerimelerde geçtiği üzere bunların yaratılışını, bu kainatın sahibini, yarattığındaki kudretini, azametini, büyüklüğünü, ince sanatları düşünmek. Farz ve sünnetlere sıkı sıkıya sarılmak. Allah dışındaki her şeyi gönlünden, kalbinden sürüp çıkarmak. Az yemek, itidal üzere yemek, helal lokma, doğru söz söylemek, yalandan, dedikodudan, gıybetten, sözlü hatalardan, günahlardan uzak durmak.
Evet.
Ve kalbiyle de sürekli Allah ile beraber olmak, Allah'ı murakabe etmek, Allah'ın kendisini gördüğünü, kendisiyle beraber olduğunu, hatta kendisine kendisinden, şah damarından bile efendim yakın olduğunu hatırında tutmak. İşte bu tür bunların hepsine birden mücahede deniyor. Allah yolunda gayret etmek, Allah
evet.
yolunda çalışmak. İşte insan bunları yapacak ki bu saydığımız manevi mertebeler gerçekleşsin. Günümüzde bazı insanlar var. İşte bu saydığımız şeyleri yapmadan, yaşamadan farzı, sünneti, işte murakabeyi, helal lokmayı vesaire. Bu saydığımız şeyleri yapmadan bu mertebelere ulaştığını, ulaşmaya çalıştığını iddia eden pek çok insan türedi.
Evet.
Tasavvuftan dem vuran, manevi derecelere erdiğini söyleyen, fakat işte daha şeriatta bile, Allah'ın dinini tam olarak yerine getirmekte bile eksiği kusuru olan birçok insan uçtuğunu, kaçtığını, yüce mertebeleri aştığını iddia eder oldu.
Evet.
Demek ki bunlar kuru iddia. Bunların, bu iddiaların doğru olduğunun ispatı saydığımız bu mücahede olarak özetlene, Allah yolunda gayret olarak özetlediğimiz bu şeylerde, bunun mihengi bu.
Evet.
Bunun ölçüsü bu. Yoksa şeytan da uçuyor, kaçıyor bir anda diyor, hani Evliyaullah söylüyorlar. Doğuda oluyor, batıda oluyor, insanın kanında dolaşıyor. Demek ki uçmak, kaçmak böyle veya boşu boşuna bu manevi mertebelere erdiğini iddia etmek, bunlardan dem vurmak, bunları böyle anlatmak, etmek, bunlar iş değil. Önemli olan onun altyapısını ne kadar hazırladık, ne kadar gayretimiz var.
Evet.
Ona bakmak gerekiyor.
Evet. Hocam son olarak tabii programımızın da sonuna yaklaşıyoruz. Bu konuyla alakalı ilave edeceğimiz herhangi bir şey olabilir mi?
Aslında şu güzel bir konu özetlemeye çalışayım. Ahirete inandığını, kesin kes inandığını söyleyip ona hazırlanmak gerekir. Yani inandığını insan söylüyorsa Allah'a, ahirete, en azından özellikle ahirete, bu ayet-i kerimede ahiretten bahsediliyor. Kesin inanmak ona hazırlanmayı gerektirir.
Evet.
Onun için demişlerdir ki 10 grup insan aldanmıştır. Allah'ın kendisini yarattığını bilen fakat ona kulluk etmeyen aldanmıştır. Allah'ın kendisini rızıklandırdığına, rızık verenin o olduğuna inanan fakat bu konuda ona güvenmeyen, Allah'ın bu konudaki teminatına inanmayan, tatmin olmayan bununla bir insan aldanmıştır. Dünyanın geçici olduğunu bilen, yine de ona takılan, ona aldanan, dünyaya adeta taparcasına peşinden koşan insan aldanmıştır. Varislerinin, mirasçılarının kendisine düşman olacağını bilen, yine de varisleri için mal toplamaya peşinde koşan insan aldanmıştır.
Evet.
Yine ölümün kendisine yaklaşmakta olduğunu gördüğü halde, ölümün her nefeste kendisine yaklaştığını bildiği halde ölüme hazırlık yapmayan insan aldanmıştır. Yine kabre gideceğini bildiği halde kabrini imar etmeyen, kabrinin imarı için çalışmayan insan aldanmıştır. Yine hak sahibinin kendisini hesaba çekeceğini, her hak sahibinin özellikle kul hakkı olduğu zaman gelip bu hakkı kendisinden talep edeceğini bildiği halde bu konuda dikkatli olmayan, kendisinden hak talep edecek en yakınında eşi, dostu, oğlu, kızı, bunlara karşı delil hazırlamayan, kendisini bu hak taleplerine karşı hazırlamayan insan aldanmıştır.
Evet.
Yine sırattan geçeceğini bildiği halde günahlarını, günah yükünü o sırat köprüsünden geçerken hafifletmeyen, yükünü hafifletmeyen günah yükünü aldanmıştır. Cehennemin günahkarların yurdu olduğunu bildiği halde günahlardan sakınmayan insan aldanmıştır. Ve 10. madde son olarak,
evet,
cennetin Allah'ın salih kullarının, iyi kullarının yurdu olduğunu, mekanı olduğunu bildiği halde salih ameller işlemeyen, Allah'ın razı olacağı olduğu amellere gayret etmeyen insan aldanmıştır diye söylemişlerdir Allah dostları, büyükler. Onun için demek ki aldanmamak için bu saydığımız hususlarda dikkatli olmak gerekiyor.
Evet, hocam çok teşekkür ediyoruz. Bu haftada bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. İnşallah kaldığımız yerden önümüzdeki hafta devam ederiz.
İnşallah.
Peki. Değerli Erkam Radyo dinleyenleri, bu haftada bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu haftaki programımızı kısaca özetleyecek olursak, Bakara suresinin 4. ayetinden devam ettik, başlamış olduk ve bu minvalde iman edenlerin kim olduğu, İkan ve yakin meselesi ne demektir? Yakini iman nasıl olur? Dünya ve ahiret kelimelerinin anlamlarıyla da ilgili yorumların bir kısmının üzerinde durmuş olduk. İnşallah bir dahaki programımıza da kaldığımız yerden devam etmeyi ümit ediyoruz. Efendim, hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hayırlı günler.